أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Emma Ba'd. Zariyat suresinin huzurundayız. Cenab-ı Hak gönderdiği bu sureyi istediği gibi anlamak konusunda lütuflarını bol bol göndersin. Aleyhissalatü vesselamın anlayıp uyguladığına erişmekte bize kolaylıklar ihsan etsin. Zariyat. Allah'a hamdolsun böyle bir sure göndermiş, diğerleri gibi. Değilse nereden bilecektik? Nasıl anlayacaktık bizden önce yaşanan, sonra başımıza gelecek olanları? Demek ölüm varmış ve yeniden diriliş. Tıpkı tarihte doğup büyüyüp yaşayan ve sonra ölüp bizimle beraber yeniden dirilecek olanlar gibi. Bilmem ki nasıl olur bu iş. İnkar edenlerin ruh dünyalarını yaşamak değil, haşa estağfirullah, ama bilmek istiyorum. Ne cesaret, nasıl da yaptılar. وَتَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْاَل۪يمِ Allah-u Teala, Zariyat suresinin bir bölümünde dedi ki, 24. ayet olarak, hani şu İbrahim vardı ya, kulum, halilim, elçim, Resulüm İbrahim, ona elçiler gelmişti, misafirleri vardı, üstelik mükramin olanlar, yani değer verilmeye layık, şanlı, şerefli elçiler, misafirler, melekler gelmişti ya, diye başlayan bölüm ile Hazreti İbrahim'e gelen meleklerden söz edildi. Sonra onların melek olduğunu anlayan İbrahim Aleyhisselam'ın korkusuyla karşı karşıya kaldık. Öyle ya, onlara ikram ettiğini neden yemiyorlardı? Ama neydi yapmak istedikleri? Birdenbire fark etti melek olduklarını. Ama şaşırıp kalmadı, ürktü ve korktu. Korkardı elbette, çünkü onlar azaba gelmiş melektiler artık, anladı. Kime gelmiştiler? Önce sakinleştirdiler. Dur dediler sanki, sakin ol. Sana bir müjdeye geldik, önce onu bil. Bir oğlun olacak. Vahyi bilen bir oğlun. Allah'ı tanıyan bir oğlun. Kulluk nedir? İsyan nedir? Varlık neden vardır? Bilgi ne kadardır? İnsanlar neyi ne kadar neden bilsinler? Bildiklerini nerede kullansınlar? Bunun bilincinde bir oğul müjdelediler. İshak aleyhisselam. Şaşırdı tabi. Ya da birdenbire özel bir havaya, farklı bir atmosfere çekildi ortam. Öyle ya, yıllarca oğlu olmamış bir kadının, kısır bir kadının, sari annemin oğlu olacaktı, öyle mi, bir çocuğu olacaktı. Ne kadar hayret, ne kadar hayretti doğrusu. O da şaşkınlıktan elini yüzüne vuruyor. Ben ha diyordu, ama ihtiyar, ama kısır bir kadın olarak. Yani nasıl olacak bu iş, ama nasıl olacak bu iş diye hayretten dona kalmıştı. Fakat melekler Allah'ın görevlisiydiler. Onların aldığı bilgi tam ve mükemmeldi. Yanılma ihtimalleri yoktu. Yolda gelirken bir yerlere düşme ya da bir yerlerde kaybolma ihtimali yoktu bu bilgilerin. Aldıkları gibi gelmişlerdi. Hiç kimse önlerine geçemezdi. O kafalarındakini değiştiremezdi, o kendilerindekini bozamaz, ezemezlerdi. Öyle olunca rahatlıkla dediler ki, كَذَٰلِكْ قَالَ رَبُّكْ اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ İşte böyle, bu böyledir, dahası olmaz böyle, sen bunu böyle kabul et. Allah dediyse tamam, var mı başka diyeceğin, o hakim, o alim değil mi? O bilen, o yanılmadan bilen, o hüküm sahibi, o hayata karışan, o ne dediyse yapmaya yetkin ve etkin olan değil mi? O zaman sen teslim ol, tamam dediler. Başka ne yapacaktı ki? Sari annem ne zaman teslim olmamıştı ki, baştan bu yana kocası İbrahim'e, Halilullah İbrahim'e teslim olmamış mıydı zaten? Ama bir şaşkınlık, beşer planında gerçekten doğal bir görüntü sağlıyordu. Çünkü mesela Zekeriya aleyhisselam, Meryem anamızı görmüştü de, içinde bir ateş büyümüştü sanki, bir sevgi, bir nesil, bir zürriyet aşkı. Aman demişti ya Rab, bana bir çocuk lütfetsen, benden sonra bu dini hayata hakim kılmakla görevli bir çocuğum olsa ya Rab demişti. Güzeldi, denilmeliydi, demek zorundaydı zaten, bunda ne vardı ki? Öyle ya, kemikleri sanki zayıflamış, evet ihtiyarlamıştı tabii. Rabbine yalvarıp yakardı, aman Rabbim dedi. Korkarım. Benim arkamdan bu insanlar senin dinini yaşamaya ciddi sarılmazlar. Korkarım ya Rab dedi. Bu din elbette sahibi sensin ama neslimden birileri sahip olmazsa diye korkarım. Bu görevle görevli, bunu gerçekten yerine getirmeye hevesli bir nesil, bir zürriyet istiyorum. Yani hem bana, hem Yakup oğullarına, hem İsrail oğullarına varis olacak senin de razı olduğun birini lütfet ya Rabbi diyordu. Evet, samimiydi, ciddiydi, Allah'tan istiyordu, onun vereceğini biliyordu. Çünkü velem ekum bi duaike rabbi şakiyya diyen oydu. Ben bugüne kadar ne istediysem reddolunmadı. Sen bedbaht etmedin beni, isteklerimi geri çevirmedin diyen oydu. Ama inna nubeşşiruke bi gulamin ismuhu Yahya denilince, aman ya Rabbi, Rabbi enna yekunu li gulamun ve kânetim râiti âkiran ve kad belâtu minel kiberi atiyya diye şaşkınlıktan birdenbire ne dediğini fark etmedi belki de. Karım kısırken, ben de ihtiyarken benim çocuğum olacak ama bu nasıl olur, bana bunu güzel anlat ya Rabbi diyordu sanki kalbi mutmain olsun diye. E peygamber olunca onların naz makamında olmaları ne kadar da güzel. Allah'la sürekli kontrol ortamında bulunabilmek. Kendilerini Allah'ın huzurunda hissedebilmek. Öyle oldu nitekim. Dediler ki melekler İbrahim aleyhisselam ve yanında Sare annemize, قَالُوا كَذَٰلِكْ قَالَ رَبُّكْ اِنَّهُ هُوَ الْحَك۪يمُ الْعَل۪يمُ Böyledir bu iş. Bu böyledir. Kabul edin, sadece teslim olmak düşer size. Evet, teslim oldu İbrahim aleyhisselam ama bir büyük belayı öğrenmiş oldu. Korkunç bir azap geliyordu, anladı, kime geldiğini bilmese de. Çünkü bu melekler böyle bir gelişle gelmişlerdi, soru verdi. Aman, ey Allah'ın elçileri, nedir derdiniz, peki siz nereye geldiniz? Neydi göreviniz, ne tarafa doğru, kimi, hangi kavmi, hangi toplumu helake görevlendirildiniz? قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُجْرِم۪ينَ diye tarif ettiler. Evet, mücrim bir kavim varmış. Hemen yanı başlarında. Yeğeni, yani İbrahim aleyhisselamın yeğeni, Lut aleyhisselamın kavmiydi onlar. Tabi böyle bir kavim, mücrim bir kavim, cürüm ehli, suç ehli bir kavim vardı ortada. Onların helakine görevlenmişlerdi. Ankebut suresinde konu şöyle anlatılıyor. قَالُوا اِنَّا مُهْلِكُوا اَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلِهَا كَانُوا ظَالِم۪ينَ Onlar zalim, onlar haksızlık ediyorlar, onlar yanlış yapıyorlar. İşte bu özellikleri taşıyan şu köy, şu kent ahalisi var ya, şu Sodom, şu Gomorre denilen şehirler, yani Lut kavmi diye bilinen bölge var ya, işte onları helake görevlendirilmişiz dediler. Ama İbrahim aleyhisselam evvahtı, halimdi, şefkat ve merhamet sahibiydi. Birdenbire dayanamadı. Onların içinde, onların arasında Lut var ama dedi. Kale inne fiha Lutan. Yani onları tümünü helak edersiniz belki. Olabilir, hak ettiler ama içlerinde Lut var, o da mı helak olacak dercesine hemen atıldı. Ama meleklerin cevabı enteresan. قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ ف۪يهَا Onların içinde kim olduğunu, orada kim olduğunu Lut mu var kızlarıyla, yoksa helaki hak eden hanımı mı var, onu biz senden daha iyi biliyoruz dediler. Nasıl olur? Yani Hazreti İbrahim haşa bilemez miydi? Peygamber değil miydi? Böyle bir mantık burada geçerli miydi dersiniz? Evet peygamberdi, evet bilirdi ama Hazreti İbrahim orada Lut aleyhisselamın olduğunu aklıyla, beş duyusuyla, önceki bilgilerine dayanarak bilebilecekti. Ama melekler orada kimin olduğunu, kimin helak olacağını, kimin kurtulacağını Allah'la bilmişlerdi. Öyleyse kıyamete kadar her zaman ve her mekanda bütün insanlar için geçerli Allah ile bilinen her zaman onun dışındaki bilgilenmelerden hep üstün, hep güzel, hep tam, hep mükemmeldir. İşte melekler orada kimin olduğunu Allah'tan öğrenmiştiler. Demişmiş Allah, meğer anladık şimdi. Orada Lut var, orada kızları, ailesi var, onları da kurtarın ama hanımı o helak olanlardan olacak demişti Allah. Yani lenunecciyennehu ve ehlehu illem ra'etehu kânet minel gâbirîn gerçeğiyle, meğer bunu melekler zaten biliyormuş diyoruz. Peki ama başka türlü de bir bilgiler olsaydı İbrahim aleyhisselamın bilgisinin yanlışlığını anlayabilecek miydik? Mesela şöyle diyebilirler miydi? Senin haberin yok galiba, dün onu çıkardık oradan, geri kalanlar helak olacak. Ama bilmeyebilirdi, peygamberdi ama peygamber onu bilmesi gerekmezdi. Ya da bir başka şey söylenebilirdi, yok hepsi birden, Lut aleyhisselamın da vefat zamanı zaten, o cennete doğru vefat ederek bugün yok olacak ama diğerleri de cehenneme doğru helak olarak bugün yok olacaklar denilebilirdi. Öyleyse Allah ile bilinenler her zaman onun dışındaki bilgilenmelerden hep üstün, hep üstün ola gelmiştir. Peki söyleyin, oğlunuz kızınız için, ekmeğiniz suyunuz için, eviniz barkınız için, evet ve hayırlarınız, tamam ve devamlarınız, kabul ve reddleriniz için tüm öğrenmelerinizi sıraya koyun. Allah dedi de ondan dolayı biliyorsanız, Allah'ın bilgilendirmesiyle bilmişseniz o her zaman tartışmasız güzeldi ama siz kimden bilmiştiniz? Sosyal bir baskı mı? Dış dünyadan bir etki etken mi? Birilerimiz ise öyle dediler. Ama niye güveniyorsunuz? Peki ya o konuda Allah ne dedi? Konuşuyor. Tartışmadan kaçmak için gayret ederek konuşuyoruz. Adam gayet rahat ve ciddi. Yaptığı işlerin Müslümanlara ve Müslümanlığa faydalı olabileceğini zannederek başlıyor sözüne. Güzel diyorum. Bu zan senin için bir şereftir. Aferin sana. Yani İslam'ın, Müslümanların, Müslümanlığın yok olması, helak ve hederi için böyle bir niyet taşımadığın için çok güzel maşallah. Ama önce ciddiye alalım konuyu. Peki ya senin böyle bir görevle görevli olmadığını söylerse Allah, ya yarın hesaba çekerken ne yapacaksın? Ama ben Müslümanlara iyi olacağını düşünmüştüm. Kulum, bunu ben senden daha iyi bilirdim. Neden bana sormadan düşündün? Ama abilerime, amcalarıma, dayılarıma, halalarıma sormuştum. İyi ama kulum, herkese sormuştun da neden bana sormamıştın? Ama ya Rabbi, bir sosyal hayat vardı, bir ortada gerçeklik vardı. Ama neden bunları ben... Ama kulum, neden ben yoktum ortada demez mi Allah? Bana soracaktın demez mi? Evet, Allah'a soracaktık. Onun dediğini dinleyecektik. Bu gerçekten Müslümanların en büyük zaafı galiba. Bakıyorlar. Öğrenci, öğrenici, öğretici adına. Alıcı, almak isteyen, satıcı, satmak isteyen adına, yapan, yapmak isteyen, yıkan, yıkmak isteyen adına, kabul eden, reddeden adına, duran, yürüyen adına, öteki beriki adına, büyük küçük adına öyle bir hayatı yaşıyoruz ki herkes hayat adına bir kural kuruyor. O koyduğu kuralın, o kurduğu kuralın din olacak kadar ciddiyetine inanıyor ve herkes onu benimsesin istiyorlar ve birileri de onların peşinde koşunca galiba kabul gördü. Herhalde doğru diye tartışmadan zaten öyle olacaktı demeye başlıyorlar değil mi? Ama neden? Söyleyin. Allah'a sormadan mı karar alacaktınız? Evinizi yaptırmadan önce sormalı değil miydiniz? Evlenmeden önce, anne ya da baba olmadan önce, o eşyayı almadan önce, o düzeni kurmadan önce, o evin şeklini, o akrabalığın şeklini, o dostluğun şeklini, o oturma düzeninin şeklini ortaya çıkarmadan önce sormalı değil miydiniz? Unutmayın, yarın mutlaka Allah size zaten soracak. Peki ya Rabbi, sana sordum ama yanlış anlamışım, affet derseniz bir sevap. Ama doğru anlayıp uygulamış idiyseniz iki sevap olacağını unutmayın. Gerçekten önemli bir nokta. Allah'a sormak, peygambere danışmak, dediğini dinlemek ama yanlış da anlasak, çünkü yöntemde doğru olmak bize sevap kazandıracak. Helake gitmiştiler Lut aleyhisselama. Müminleri kurtarmak adına, müminleri çıkarmak adına, müminleri helakten saf dışı etmek adına bir emir vardı ortada. فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ olacaktı. Evet, müminler ne kadar varsa, kim müminse onlar kurtulacaktılar o şehirden. Sonra helak olacaktı şehir, altı üstüne gelecekti. Ama فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Müslüman olarak bir ev bulmuştular sadece. İçinde Müslümanların barındığı bir ev. Sadece bir tek ev vardı ortada Müslümanların yaşadığı. Lut aleyhisselamın evi. Üstelik onların içinde de bir istisnası vardı. Karısı. Ne dersiniz? Ne anlattı size bu gerçek diye sorsalar ne diyecektiniz? Sizi bilmem ama bana ümitler verdi. Zaten Kur'an'ın özelliği bu. Anladığım kadarıyla ifadeye çalışayım. Kur'an öyle muhkem, öyle muazzam, öyle güzel, öyle sapasağlam bir kitap ki tutunduğunuz kadar ayaktasınız. Peygamberlerin şehadetini anlatıyor, size heyecan veriyor, sizi teşvik ediyor, hayata bağlıyor sizi. Gök ve yer anlatılıyor, ulaşamayacağınız bilgiler, siz kulluğa sevk ediliyorsunuz. Kıyametten, her şeyin biteceğinden söz ediliyor, siz kulluğa sarılıyorsunuz. Çünkü öyle bir yöntem var Kur'an'da. Ya da peygamberlerin başlarına gelenler anlatılıyor, kavimlerin helaki anlatılıyor, siz hemen, aman, ben kul olmak zorundayım, daha bir net anladım diyor, daha güzel kul olmaya gayret ediyorsunuz. İşte Kur'an'ın en büyük özelliklerinden biri. Lut kavminin helakinden söz eden ayetlerin huzurundayız. Sanki gözümüzün önüne geliyor bir şehir, kocaman bir şehir, alabildiğine azgın ve sapkın bir şehir ve orada bir tek aile var, Müslüman olan. Tabi, haşa, Lut kavmi diye düşünmeseydik, Hazreti Lut orada demeseydik, demek ki onlara din anlatmakla görevli insanlar pek beceriksizlermiş diyecektik değil mi? E tabi, hiç kimse inanmamış ki. Bir adam varmış, uğraşmış, didinmiş, çalışmış, çabalamış, dinlememişler efendim, yapamamış meğer değil mi? Hadi deyin bakayım, o dediğiniz adam peygamber ama, yapamamış olur mu? Allah diyor ki kesin sesinizi, o benim elçim ve görevini yaptı, ne yapacaksınız? Öyleyse ey Müslümanlar, oğlunu, kızını, karısını ve kocasını eğitmekle görevli olduğuna inanan Müslümanlar, öyleyse ey Müslümanlar, komşusunu, tanıdığını, bildiğini, karşılaştığı Beni Adem mi işte onu daha iyi Müslüman olsun diye çabalamakla mükellef olduğuna inanan Müslümanlar. Hazreti Nuh kadar bile değil ama bir ömür değil, işte 3-5 defa bazen hatta 1-2 defa karşılaştığınızda yarım yamalak bilginizle sunduğunuz dinin kabul görmediğini kendiniz zannederek yarın ne olacağını bilmeden heyecana kapılıp olmaz efendim, bunlar adam olmaz demeye nereden cesaret buldunuz? Siz peygamberimiz gibi anlatsaydınız Ebu Bekirler olacak ama 20 yıl sonra Müslüman olan Ebu Süfyanlar da olacaktı. Ne haber? Yani neydi derdiniz? Neden acele ediyorsunuz? Bakın bir peygamber platformu, bakın bir peygamber deneyimi, bakın bir peygamber yöntemi, bakın bir peygamber çalışması, samimiyeti, ciddiyeti, buna rağmen Lut kavminden bir tek aile, yani peygamberin iki kızı Müslüman olmuş. Başka? Karısı bile olamamış. Ne yapabilirdi Hazreti Lut? Üstelik ne kadar çetin bir sınavı var değil mi? Kes sesini diyorlar sanki, sus sen, konuşma, sen tertemiz adamsın, sen zina ne bilmezsin. Erkek erkeğe hiç anlamazsın, sen nesin? Ağzının tadını bilmez, içki bilmez, kumar bilmezsin dercesine. Kes sesini, suçlusun diyorlardı. Diyebilecek miydi? Durun be, bildiğiniz gibi değil, benim suçum yok, yanlış anladınız. Bende de var o işler, haşa demesi mi gerekecekti? Asla. Ama işte tertemiz oluşu suç olunca böyle bir suçla mahkum Lut aleyhisselam bize gerçekten çok ciddi örnekti diğer peygamberler gibi. Ama bizim örneklerimiz farklı. Biz babalarımızı ya da annelerimizi ama anneanne ya da baba babalarımızı, amca, dayı, hala, teyzelerimizi, büyüklerimizi, büyük bildiklerimizi örnek kabul ederken peygamberlere sıra gelmemiş galiba. Ama neden Kur'an okuyacaktık? Ama Allah peygamberlerini Kur'an'da neden anlatacaktı? Onlar bizim örneğimiz değildi de. Öyleyse bu gözle yeniden bakıyoruz Kur'an'a, bir daha okuyoruz ve Lut kavminin helakine ilişkin değerlendirme ayetindeyiz. 37. Ve terakna fiha ayeten lillezine yakhafunel azabel elim. Elim bir azap korkusu taşıyanlar, aman bize de bulaşırsa diyenler, sonunda biz de elim bir azapla yok olursak, aman cehennemi boylarsak diyenler adına ayetler, alametler, işaretler kalmıştı geride. İnsanlar gözden ırak, gönülden uzak tutmaya çalışsalar da Lut kavmi helak olmuş, yerle bir olmuş, altı üstüne gelmiş, üstü altına gelmişti şehrin ve bir kent yok olmuştu. Enkazı, harabeleri, tahribatı ortada olsa da yerinde dünyanın en tuzlu gölü, ölü deniz olarak bulunsa da, Lut gölü diye anılmasa da, insanlar onu ağızlarına almasa da, saklamaya çalışsalar da, Allah'ın bir ayeti, bir alameti, bir işaretidir. Ben yalnız başıma bile yeryüzünde bütün varlıklara eş değerde bir alem olarak ben okuyorsam Kur'an'ı, orayı görmesem de, Lut gölünü görmesem de, Ürdün denilen topraklarda olmasam da, Medyen'de, Medayin'de, Halilurrahman kentinde, yani Filistin diyarı denilen bölgede olmasam da, Kur'an'ın huzurunda olarak, eğer ben Allah'ın bana dediğini duyuyorsam, o bir ayettir dinle ey kulum dediğine evet diyorsam, eğer bu ayet ile, bu alametle, bu helakten geri kalanlarla, bu helak oluş ortamının anlaşılmasıyla, eğer ben elim bir azabın korkusunu çekiyor, bana bir ayet olsun bu diyorsam, işte Kur'an'ın anlattığı gerçekleşmiştir. Kimse dinlemese de, peygamberin evinde dinleyenler olmuş bu ayeti ve onlar anlaşılmasına evet demişlerdir. Bir tek Lut aleyhisselam mı? Allah'ın bıraktığı, geriye bıraktığı, kıyamete kadar insanlar anlasınlar da Müslüman olsunlar dediği ayet, bir tek Lut aleyhisselamın kavminin kalıntıları mı? Hayır. Ve fi Musa iz arsalnahu ila firavuna bi sultanin mubin. Musa aleyhisselamla ilgili hatıralara bakın. Onlarda da öyle ciddi ayetler, alametler ve işaretler vardır. Allah'ın rububiyet ve uluhiyetine götüren, Allah'ın hayatın tek program yapımcısı ama kulu kölesi olunacak tek varlık olduğunu ayan beyan kılan ayetler, alametler vardır Musa aleyhisselamla ilgili de. Çocukken başlayın isterseniz hatırasını anlamaya. Şöyle genç bir delikanlı olarak sokağa çıktığı günlerde takip edin Musa aleyhisselamı. Yerli biriyle garip, yabancı bilinen birinin kavgasında görün Musa aleyhisselamı. Sonra saraydan çıkışını, Sina'yı güneyden dolaşmasını, kimsesiz yalnız ve kendi başına Medyen suyunun başına varmasını seyredin bir bir. Çobanlık yapıyor bakın Musa aleyhisselam. Şuayb aleyhisselamın bir kızı nikahlaması karşılığında. Derken ehliyle birlikte dönüyor geriye ve Tur dağının eteklerinde bir ateş görüvermiş. Isınmış içi, görmek zorunda, gitmek zorunda, çekmiş o ateş onu kendisine. Bekleyin demiş, geleceğim inşallah. Ama sevdim bu ateşi, gitmek zorundayım, bir haber bulurum belki. Hem ne haber buldu, evrensel bir haber. İnsanlığın ulaşabileceği en büyük haberlerden birini buldu orada. Ama ne bilsindi, gitti. Ayaklarında papuçları, ya da nalinleri, ya da terlikleri, bir şeyler vardı ayağında, onları bile çıkaracak. Sadece salt kendisi olacaktı. Yalın ayak gidecekti. Her şeyi bırakıp gidecekti. Kendisini hayata bağlayan, en aza indirecekti her şeyi. Sonra varacaktı Allah'ın huzuruna. Yani bir ağaçtan bir ses gelecekti. Bir ağaçta bir ateş görmüştü. Oradan gelen ses kendisinin Musa aleyhisselam olduğunu anlatıyordu. Peygamber Musa, elçi Musa, Nebi Musa olduğunu anlatıyordu. Bütün bunlarda ayetler, alametler var mı? Var tabi. Hadi demişti Allah, git Firavun'a. İz arselnâhu ilâ Firavun'a bi sultanin mübin. Bir saltanat, açık ayan beyan bir üstünlük unsuru olarak onu Firavun'a göndermişti Allah. Elinde bir sopa vardı, bir değnek, bir asa vardı elinde. Hepsi o kadar ama elin kendisi de asa kaybolsa bile apayrı bir mucizeydi. Şöyle koynuna sokup çıkardı mı bembeyaz kesiliyordu. Bakanlar hayret içinde onu parlak görüyordular. Evet, bir saltanattı. Allah'ın gönderdiğine işaretti. O bunu taşıyacaktı. Allah'ın sözcüsü olacaktı. Tabii ama başka çare yoktu ki. Allah'ın sözcüsü olmak işte onun saltanatıydı. Gelin ey Müslümanlar, siz de kendinize, eşinize, evinize, akrabalarınıza, komşularınıza giderken Allah'ın sözünün götürücüsü olun. Allah'ın dediklerini demeye gidin. Başka çareniz yok. En güzeli o. O zaman siz Allah'ın dediğini demiş olmakla Allah'ın yardımını bulmuş olursunuz. Gitmeye gitti ama karşıdaki adam imana hazır değildi ki. Sözüm biraz garip oldu. Yani haşa, Allah onu imana hazır ettikten sonra göndermeliydi gibi anlaşılmasın. Adam her şeye rağmen inkarın peşindeydi. Tüm imkanlarını inkarda kullanmadan yanaydı. Ne yapıp edip ortadan kaldıracaktı bu yeni dini. Öyle biliyordu. Gelenin peygamber olduğunu baştan fark etmişti. Ama ne yapsa, ne etse, nasıl davransa da onu şöyle diskalifiye ediverse, ortadan kaldırıverseydi. Fetevella bi ruknihi. Çevresini topladı. Döndü avenesine. Direklerine tutundu. İplerini, saplarını topladı. Bütün gücünü, kuvvetini ortaya koydu. Ve kâle dedi ki, sahirun ev mecnun. Beni bilirsiniz dedi. Hayatı bilirim. Beni bilirsiniz, hayatı bilirim. Beni bilirsiniz, insanı tanırım. Bilirsiniz beni. Değerlendirmelerim hep yerli yerincedir. Size nasihatım. Beni ilgilendirmez gerçi. Bu adam sizin dininizi bozmaya gelmiş. Bu adam sizin yerinize geçmeye gelmiş. Bu adam sizi sizin yerinizden etmeye gelmiş. Sihirbazın teki, değilse delinin biri demiş. Öyle diye tanıtmış. Tabii ne desin? Bu adam peygamber desin de reddetsin, öyle mi? Rezil olsun ha. Ama başka türlü rezil olmak istemiş. Sonunda en rezil olmuş zaten. Sahirun ev mecnun. Yani bir adam sihirbaz denilecek kadar akıl almaz şeyler yapacak, herkesin imkansız bildiği şeyleri rahatlıkla bir el becerisi, bir göz bağlaması olarak ortaya koyacak, sonra bu adama sihirbaz değilse delidir diyeceksiniz. Bu ne mantık? Ama zırvanın tevhili olmaz ki. Ne mantığı arıyorsunuz? Yani Firavun mantıklı bir hareketle, haklı bir dava olarak Musa Aleyhisselam'a karşı gelecekti. Yoksa öyle mi zannediyorsunuz? Ben hiç öyle düşünmedim. Olur mu öyle şey? O, yani kendi kendine ciddi bir delil olması mı gerekiyordu? Fetevella bi ruknihi dediyse Allah. Yani şöyle tutundu öyle mi? İmkan dahilinde ne var ne yok diye, ne yapabilirim diye bütün imkanlarına, yani tanrısal güçlerine, çevresine, askeri gücüne, parasal gücüne, sosyal gücüne, ekonomik gücüne tutundu da sonra dedi ki sahirun ev mecun. E desin, yanlıştı, yanlış yapıyordu. Zaten teşhis yanlışsa tedavi yöntemlerinde hayır olmaz biliyorsunuz. Mesela bir çocuk rahatsız olur, ailenin en gözdesidir. İlk çocuğudur, arkadan gelen iki çocuğa da yol gösterecek, hatta akrabanın en gözde çocuğudur, diğer bütün çocuklar onun peşinde gidecek. Ama birdenbire çocukta bir durgunluk başlar. Neyin nesidir bilinmez. Son dönemde bir din dersi ödevi mi yapmıştır, bir hocayla mı tanışmıştır, bilmem ama nesi vardır, bir şey olmuştur son günlerde. Yok yok, Ramazan'dan beri böyledir. Çocuk evde Kur'an okunduğunu görmüştür. Ama hayır, öyle değil. Hani o çocuğun babaannesi vefat etmişti de o gün ölümden söz edilmişti ya. Çocuk o gün sarsılmıştır. Sonra çocuktaki bu durgunluk acaba kandaki demir oranının eksilmesinden mi kaynaklanıyor? Ya da belki de çocuğun arkadaşları adına bir hıyanet şebekesi onu oyuna almadıklarının üzüntüsünü mü yaşıyor diye başlarlar teşhiste bulunmaya. Çocuk adına yok yok en sevdiği bir elbise vardı da onu giydiği gün arkadaşları hırçınlık yapmıştı da yok efendim telefonunu ya da arabasını ya da piyasasını ya da hani dalgasını motorunu ayarlamak adına bir şeyler yaparken işte o zaman karşı geldiği olayların etkisinde kalmıştı da diye alçak basınçla çukur basınçların yer değiştirme sorunlarını irdelemeye çalışır insanlar. Oysa bu delikanlı ölümü anlamıştır, hayatı anlamıştır. Tarihte bir örnekten dolayı böyle özelleştirmeye çalıştım. Buda diye birini duydunuz mu? Hani Budizm diye bir din varmış da onun söz sahibi adammış Buda. Delikanlı olduğu dönem, doğumundan genç bir delikanlı oluncaya kadar hep hayattan saklanmış bir insanmış. Bir dadısı, bir eğitmeni, bir öğretmeni varmış başında. Kocaman bir saray, evrene kapalı bir ortamda yaşarmış. Kesinlikle kimseyle görüşmez, hiçbir dert ve çile duymasın istenirmiş. Öyle demiş diyenler, güya aklı erenler. Ama insan bu ya. Sonra hayatı düzenleyen Allah ya, o yine ayarını ayar edecekti tabii. Bir gün genç delikanlı olduğu dönem, yalvarmış yakarmış, bu duvarların ötesi var mı demiş, ikna olmamış, lütfen demiş, rica etmiş, yalvarmış, bir görsem demiş çıkmış. Çıkmaz olsaydı demişler ama sarayın dışını görmüş. Yürümüşler, yürümüşler, bir kalabalık görmüşler. Yanındaki kralın görevlisi, bir kral çocuğu olarak Buda'nın dadısı, eğitimcisi, eğitmeni, acele geçmek istemiş, görmesini istememiş, dönmek istemiş, hatta yan bir sokağa sapmak istemiş belki ama delikanlı meraktan çatlayacak, söyle demiş, girelim işlerine, bu neyin nesidir söyle, bu kadar insan, demek benden başka insanlar varmış, söyle, lütfen, kimmiş bunlar, ne arıyor bunlar, ne istiyor bunlar, neden toplanmışlar demiş. Demiş ki, bu kadar önemli değil, bir doğum olayı, bir çocuk doğmuş da, aa, demek çocuklar doğuyor öyle mi, demiş içten içe, kendi kendine. Devam etmişler adımlamaya, yürümeye, yürüdükçe açılmış delikanlı, kafası, gönlü açılmış. Evrensel bir düşünce anlamına, çevreyi tetkik etmeye, anlamaya başlamış, ama hala kafası, gönlü o kalabalıktaymış, demek. İnsanlar doğuyorlarmış. Derken bir kalabalık, benzer bir kalabalık görmüş, sormuş, söyle, burada da bir doğum mu var? Öyle değil demiş adam, artık çaresiz. Burada bir düğün var, o ne demek? Bir vakitler doğanlar, bir vakit doğan erkekle, işte o dönemlere yakın doğan bir kız, kadın, beraber olacaklar, evlenecekler diye anlatmış konuyu. Afallamış. Ama yelpaze genişlemiş, önünde ufuk açılmış, hem açı büyümüş, düşüncesi daha bir derinleşmiş ve devam etmiş ağır ağır adımlarla derin derin düşüne düşüne. Bir kalabalık daha, yine bir kalabalık daha görmüş, şekil olarak ciddiye alınca biraz fark varmış elbette birincinin ikinciden, ikincinin birinciden, her ikisinin üçüncüden, üçüncünün diğerlerinden farkı varmış. Sormuş yine merakla, peki ya bu demiş, bu da doğum mu, bu da düğün mü? Hayır demiş adam artık çaresiz, işin bittiğini anlamış gerçi biraz bilge kişi olarak. Demiş ki, bu bir ölüm olayı. Ne? Hani doğan vardı ya, işte o gibi doğan birisi. Hani evlenen vardı ya, işte o gibi evlenen birisi. Hani insanlar vardı ya, işte onlardan birisi. Ölmüş de onun töreni demiş. Bu da orada karar vermiş, bitti demiş her şey, sarayınız, saltanatınız sizin olsun, bitti her şey, tamam bu iş demiş, hadi işinize bakın, söyleyin, şimdi Buda ile ilgili siz, onun hayatı anlaması olayı dışında, başka bir yorum, başka bir teşhisten yana olsanız, ne çare ederdiniz Buda hakkında, ne bildirdiniz, ne diyecektiniz, tüm önerileriniz boş olmaz mıydı, boştu tabi. Aleyhissalatü vesselam hakkında da aynı şeyleri görüyoruz. Galiba Muhammed sen herhalde bir kadın düşüncesiyle böyle yapıyorsan lütfen söyle kim istiyorsan. Yok eğer para, pul, makam ve mevki diyorsan ya da sen hastaysan ya da ne istiyorsan söyle bir saltanat derdindeysen diye kendi kendilerine yanlış bir teşhisi asıl ve temel kabul edip yanılgıyı din kabul ediyorlardı sanki. Sonra tedaviye uğraştıkları her şey sadece başlarına iş açmıştı. Firavun da öyle dedi. Ve kâle sâhirun ev mecnun. Bu olsa olsa bir sihirbaz. Çünkü kimse yapamaz bunun yaptığını. Ya da delinin teki bu be. Dinlemeyin, itibar etmeyin dedi. Dedi demeyi ama iş öyle değildi. Ta başında Firavun'u desteklesin diye çağrılan insanlar hep birden Allah'ın huzurunda secde edip kabul dediler. İsimlerine sihirbaz deniliyordu, tarihte de ondan öyle anıyoruz. Değilse artık ilk Müslümanlar da onlar, Musa Aleyhisselam'a ilk inananlar da onlar, en şerefli toplumsal ölümdü belki onların şehadeti. Sonra hepsi kılıçtan geçirildi çünkü. فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُل۪يمٌ. Sonunda bir uğraşı, bir çalışma, bir didinme, bir çabalama oldu. Bir ömür boyu, bir Mısır'daki hayat boyu Musa Aleyhisselam neler neler yaptı. Bir bir, tek tek, topluca, hep beraber hem İsrailoğullarına hem Firavunoğullarına Allah'a kulluğu bütün imkanıyla tanıttı. Firavun ve oğulları, Firavun ve avenesi hep karşı geldi. İsyan ettiler, itiraz ettiler, söndürmeye, bu ateşi yok etmeye, bu mumu üflemeye çalıştılar. İsrailoğulları ise her şeye rağmen, tüm yamukluklarına, tüm yanlışlarına rağmen Musa Aleyhisselam'ın safında yer aldılar. Sonunda Firavun ve avenesini Allah tuttu, yakalayıverdi. Ordusuyla beraber, kim var kim yoksa hepsiyle birlikte tuttu, yakalayıverdi. Hepsini birlikte denizde boğdu. Artık Firavun pişmanlıktan yutkunuyor, şaşkınlıktan kendini kınıyor ve eyvahlar çekiyordu. Halen devam ediyor belki de kıyamete kadar. Ve yeniden dirilişte azabın en şiddetlisi onları bekliyor. Bir tek Firavun ve Musa değil. Ve fi adin iz arselna aleyhim er-rihal akim. Ad kavmi de. İşte onlar da ayetler taşıyorlar. Alametler, işaretler var onların hayatında da. Ad kavmi. Ama sonunda çok adi herifmiş, anladık onları. Sanki adi kelimesini Ad kavmiyle birleştirmek hoşuma gidiyor. Densiz ve düzensiz insanlar, hayırlarını ve şerlerini bilmeyen insanlar, ukala insanlar, cenneti dünyaya taşımayı iş edinen insanlar, yaşadıkları bölgeyi cennet gibi yapmaya çalışan insanlar, bununla gurur duyan insanlar. Yapsınlar bakalım. Efendim, Şeddat ve bağları varmış. Şeddat'ın cennetleri varmış. İrem bağları varmış. Hem de cennet gibi olur. Ama dünyanın cenneti ola ki, bir ömür sürmez bile insanlar o cennette bazen doğarlar, ölmeden helak olur giderler ya da cennetleri ellerinden alınır. İşte o kadar Ad kavmi. Ve fi Adin, Ad kavmini de dinleyin. Onlarda da ibretler, nişaneler, alametler, işaretler vardır. Eğer siz Allah'ı Rab bilmek isterseniz, eğer siz Allah'ın ilah oluşuna evet diyecekseniz, eğer siz Allah'ın hayata karışmaya yetkisini onaylayacak, hayatın programını yapmaya tek yetkili Allah-u Teala'dır diyebilecekseniz, bakın Ad kavmine, bütün bunları anlarsınız. Allah'ın gücünü, kudretini anlarsınız. Bilgisini, etki ve yetkisini anlarsınız. Nitekim Hud aleyhisselam bir ömür onlarla uğraştı. Çalıştı, çabaladı, didindi. Neler ve neler dedi onlara ama her şeye rağmen karşı geldiler. Sapığın tekisin dediler. Dalal-i mübindesin dediler. Olmaz öyle şey, nedir bu senin yaptığın dediler. O gayet sakin, ben dalalette değilim. Ama beni öğrenmek istiyorsanız ben söyleyeyim. Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim. Bu benim böyle bir görevim ve ben size sizinle ilgili olması gereken, duymanız gereken gerçekleri anlatmaya gelmişim. Yani Rabbim bana neler ulaştır dediyse Ben onlara ulaştırmak için yanınızdayım. Benim başka bir derdim ve görevim yok, bunu biliyorsunuz. Bunu böylece bilesiniz. Ama ben isterseniz sizi de size anlatayım. Yani? Eğer siz anlamak istiyorsanız, eğer siz bunu dert edindiyseniz, yani ben size sizin görevinizi, sizin durumunuzu, sizin konunuzu anlatabilirim. Ben size Allah'ın gönderdiklerini ulaştırıyor, nasihat ediyorum, samimi davranıyorum, güvenilir bir elçilik yapıyorum ama siz içinizden birini Allah'ın sizi uyarmakla görev vermesine şaşırmış, olmaz böyle şey diye dayanaksız atmosferle itiraz ediyorsunuz. Hatırlayın, hani Nuh kavminden sonra Allah sizi yeryüzünün halifeleri etmedi mi? Yani Allah'ın dinini yaşasınlar, onun Rab ve ilah oluşu gerçeğini haykırsınlar ve yaşanır halde tutsunlar diye size görev vermedi mi? Üstelik size nice imkanlar, nice fırsatlar tanımadı mı? Allah'ın nice nimetleri vardı, hatırlamıyor musunuz? Hatırlayın, gündemde tutun ve felaha erin. Ama onlar itirazı şiar bildiler. Demek babalarımız neye kul köle oluyorsa, babalarımız ne peşinde koşuyorsa onların tümünü terk edeceğiz, sonra da senin dediğin o bir tek ilaha, Allah'a kul köle olacağız, öyle mi dediler? Yani dengesiz, düzensiz insanlardı. Sonunda onlar itiraza devam, Hud aleyhisselam davete devam etti. Allah bir azap, bir ikab gönderdi ki her şey bitti. Yani onların üzerine اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ اَرْرِيحَ الْعَقِيمِ kahreden, mahveden, her şeyin kökünü kesen bir rüzgar gönderdi Allah. Bir rüzgar gönderdi ki 8 gün 7 gece esiyordu. Bir rüzgar gönderdi ki hiçbir şeyi ayakta bırakmadı. Hepsi böyle serili vermişlerdi, içi boş hurma kütükleri gibi. Hiçbiri kalmamıştı ayakta. Akim kelimesini bu sure 29. ayette Sare annemiz için kullanmıştı. Hani فَاَقْبَلَتْ اِمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ اَقِيمٌ demişti ya, yani bir kadının çocuk doğurma ihtimali ne kadar yoksa, işte ona akim deniliyorsa, hayatla ilgisi, bu imkanla ilgisi nasıl sıfırın altında hiçse, ona akim deniliyorsa, yani kısır dediğimiz bir hal ise, işte her şeyi kısır hale getiren, hayatla ilgisini kesen bir rüzgardı. اَرْرِيحَ الْاَقِيمُ Böyle bir rüzgar gönderdi Allah. Bütün her şeyi, ne var ne yoksa, yani adı ad yapan İrem'i bağlarıyla, bahçeleriyle ortadan kaldıracak bir rüzgar geldi. مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتُ كَرَّم۪يمٍ Hem ki nenin üzerinden geçiyorsa, nereden esiyorsa, neye dokunuyorsa, ne zaman nerede hissediliyorsa mutlaka çürüyüp toz ufak olmuş hale geliyordu onlar. Yani toz oluyorlardı. Çürüyorlardı. Kül gibi oluyorlardı. Kil gibi dağılıyorlardı. Hiçbir hayat eseri kalmıyordu. Hepsi bitiyordu. Bir rüzgar düşünün. O evin üzerinden esecek. Ev kül gibi yığılıp kalacak. Bir rüzgar düşünün. Çarşıdan esecek. Bütün dükkan ve tezgahlar ve içindekiler ve dışındakilerle kül gibi bir kum yığınına dönüşecek, yığılıp kalacak, bir rüzgar esecek, bir köyden, bir kentten geçecek, bir saltanatın üzerinden esecek ve hepsi yerle bir olacak, yıkılıp kalacak, yığılıp kalacak, işte böyle bir şey. Ve fi adin, demek ki adı da düşünün, onda da sizin için ibretler, alametler, nişaneler vardır. Başka? Bir daha. Ve fi temude. Semud kavminde de ayetler, işaretler vardır. Semud kavmi de sizin için özeldir. Onda da ayetler, alametler, nişaneler vardır eğer öğrenmek isterseniz. Sırayla yeniden hatırlayalım. Lut kavmi, yani bir de İbrahim aleyhisselam, sonra Musa aleyhisselam ve kavmiyle mücadelesi, Firavun oğulları ve helaki, sonra Ad kavmi, helak olan bu toplum ve geride kalanlar, iman ehli olanların kurtulması, bir de Semud kavmi, Salih aleyhisselam ve kavmiyle mücadelesi. اِذْ غِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ Allah korusun. Nitekim onlar öyle azgın, öyle sapkın devam ettiler ki güya iman için inanacağız diye bir delil, bir ayet, bir alamet getirsen ya demiştiler. Alın öyleyse size denildi. Buyurun. Bir deve Allah'ın devesi. Bırakın ama dokunmayın. İstediği gibi otlasın yeryüzünde. Suya gelince sizin değildi zaten o. Allah bu imkanını size vermişti ama siz onunla hava atıyordunuz. Siz onunla güçlülük, saltanat iddiasında bulunuyordunuz. Ama bir gün deve içecek suyu tüm, bir günde siz. Bunu elinizden alınmış bir imkan zannetmeyin. İşte o içtiği suyla o deve tüm toplumu, bütün beldeyi, yani Semud kavmini, baştan sona hepinizi sütle doyuracak. Daha ne istersiniz deniliyor. Ama adamlar mahza hayır olan şeye karşı geliyorlardı. Dertleri oydu. Sıkıntıları buydu adamların. İşte ondan dolayı helaki hak ettiler. Hayır dediler. Olmaz dediler. Ya da ne? Deve mi dokunmayacak mıyız? 9 kişilik bir çete kurmuştular. İçlerinden en bedbaht olanı öne atılmış. Ben hallederim. Bu devenin ayaklarını biçmek zorundayız. Ayaklarını kesmek zorundayız. Dolaşıp durmasın aramızda diyordu sanki. Benzer bir tabiri bugün de bazen benim için, bazen siz tanıdığınız insanlar için kullanıldığını görüyorsunuz. Halanız, teyzenizin evine gidiyorsunuz. Akrabanız, arkadaşınızın dükkanına uğruyorsunuz. Sizin uğramanız onlara ölüm hatırlattığından, ahiret, kıyamet gündeme getirdiğinden dolayı yoruluyorlar, üzülüyorlar, bozuluyorlar ve sizin artık oraya uğramanıza engel olmak için ayağınızı kesiveriyorlar. Bir çalım atıyorlar, bir numara çekiyorlar, artık siz oraya gitmemelisiniz, bunu anlıyorsunuz. Demek ki Semud kavminin artıkları hala var. Nedir onların özelliği? Okudunuz mu Kur'an'ı? Başka surelerde anlatılırdı, hatırladınız mı? Dağları yontup ev yapıyorlarmış. Ovalara muhkem binalar dikiyorlarmış. Sanki ölmeyecekler, sanki helak olmayacaklar. Kendi kendilerine var olmaya devam edeceklermiş. Hem öyle ukala insanlar ki, diyorlarmış ki, ya şu Nuh kavmi de ne aptal adamlarmış. Neden? Çünkü suya dayanamamışlar, suda boğulmuşlar. Vay aptallar vay, kahkahayı basıyorlarmış. Öyle ya, yani adam bir ev yapar da suya dayanmaz mı efendi? Çöpten terazi, ipten dirseğiyle. Öyle bir şey yapmışlar insanlar. Bu ne anlama gelir? Elbette tabii bir su geldi mi yıkılır gidersen arkadaş. Sağlam yapacaksın yaptın mı? Bak bizimkine. Hele şu Ad kavmine ne dersin? Su bile değil ya, havayla yıkılmışlar. Yani bir rüzgar esmiş. Altın üstüne getirivermiş. Abi canım, siz baştan düşünecektiniz. Şöyle dayanıklı, yani efendim suya dayanıklı, havaya dayanıklı, ateşe dayanıklı, toprağa dayanık nasıl bilmem ama mesela depreme dayanıklı mı ne demek bilmiyorum ben o işi. Yani sanki böyle bir mantık, bir mantıksızlık dertleri o. Evet, onlar öyleyse biz dağları yontar, ev yaparız, yıkılmaz kesinlikle, ne su yıkabilir onu, ne hava yıkabilir, ne rüzgar demişler ama bir ses, bir sayha işlerini bitirivermiş. Öyle olur zaten. Yani Allah'a karşı mı gelme sevdaları vardı, ne yapmak istiyorlar? Dertleri buydu. Bugün de sanki muhkem binalar yapmaya çalışanlar gördükçe, ben aynısını beynimde şimşek çakar gibi hatırlamaya çalışıyorum ama özel bir hatıramı burada ifade etmeden geçmeyeyim. Allah rahmet etsin bir yeğenim. Onunla birlik şöyle ikimiz de bisiklete binmiş bir evin, yapılmakta olan ev de diyemiyorum. Yani bir dağın ya da yontulmuş bir dağın eteğinden geçiyorduk sanki. Bir sokak arasında dağ ne arıyor demeyin. Sanki koparmışlar bir dağ kütlesini getirmişler oraya koymuşlar. Enine boyuna yontmuşlar ev haline getirmişler. Tıpkı Semud kavmi gibi. Birdenbire hatırladım. Dedim yanımdakine, o benim emmim, ben onun emmisiyim ya. Emmi, Semud'un son artığı dedim. O gayet rahat, her zamanki pratikliğiyle dedi ki, evet emmi, salih olarak bizi bekliyorlar. Hadi gidelim. Yani madem onlar Semud'sa biz salih olalım. Madem onlar şaşırmışsa biz anlatalım. Madem onlar isyan ediyorlar, kendilerini Semudi bir tavra büründürmüşlerse biz de salihi bir tavır ile gidip onları uyaralım dedi. Evet, gerçekten bize bir ibretse böyle ibret olsun. İdgîle lahum, sonunda deveyi öldürdüler de denildi ki kendilerine, hadi öyleyse temettau hatta hin, bir dönem yaşayın ama helak sizi bekliyor. Fe'atev an emri rabbihim, onlar Rablerine karşı isyan ettiler. Karşı geldiler, taşkınlık yaptılar. Allah'ın emrine baş kaldırdılar. Böylece ne yaptıklarını bilmez, ne ettiklerini anlamaz bir vaziyette فَاَخَذَتْهُمُ السَّائِقَةُ وَهُمْ يَنْزُرُونَ, bir sayha, bir ses, bir yıldırım çarpıverdi onları. Bakıp duruyorlardı. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı. İmkanları kalmamıştı. فَمَا اسْتَطَاءُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ, kıyama imkanları yoktu. Ayağa kalkabilecek durumları yoktu. İsyan edecek, karşı gelecek halde değildiler. Yardım da bulamadılar tabii. Nereden yardım olunsun da? Allah'ın emrine kim karşı gelsin de bunlara yardım etsin diye de. İşte Semud kavmi, işte hayat hikayeleri, işte hatırlananlar ve bize Müslüman olabilmek adına ayetler, alametler ve işaretler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.